Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah şu ortodoks politika nedir, biraz onun üzerinden konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Siz adına ne derseniz deyin, ortodoks, heterodoks, klasik, neoliberal, ne anlatırsanız anlatın. Uydurma ekonomi politikasının, ki bir kez daha söylüyorum, böyle bir politika yok, böyle bir ekonomi teorisi yok, yeni oluşturulabilecek bir durum da yok. Mukayese şansı veriyorsunuz insanlara, çünkü İlk yayında da anlattığım gibi Amerikan Açık Piyasa Komitesi yayınladığı o toplantı tutanaklarında önümüzdeki dönemde nasıl karar alacağını açıkladı. Amerika'nın faiz artıracağını, Fed'in faiz artıracağını biliyoruz zaten. Bunu daha hızlı yapabileceklerini, ayrıca bilançolarda küçülmeye gideceklerini söylediler. Yani bu şu demek, uluslararası ekonomiye açık bir ekonomiyseniz, ki aksi düşünülemez, böyle bir şansınız yok, o zaman bunu test etme şansınız olacak. Yani daha Türkçesi, yalanınız yüzünüze çarpılacak. Kaçacak bir yeriniz yok. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da, hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Ben sizden yayını paylaşmanızı, sosyal medyada duyurmanızı rica edeceğim. Gazetelerde ne var? Şimdi bugün gazetelere bakarken bir yazının üzerinde özellikle duracağız. Barış Pehlivan'ın bugün Cumhuriyet'te yazdığı yazı önemli. Çünkü biliyorsunuz burada çok uzun süre anlattım. Yani bu ülkenin bürokratları çok dikkatli olmak zorundalar. Çünkü daha önce de hani yaptığı o konuşmada söyledi ya, ekonominin başında ben varken her şey yolundaydı. Ben bir ara yoktum, Cumhurbaşkanı oldum. Ben eskiden Cumhurbaşkanıydım, biliyor musun? O dönemde bozulmuş ekonomi. Sonradan bana söylediler, çat çat iki tokat bastım, 10 milyar dolar düzelttim ulan falan diye. Bunun aslında öncesi de var. 2018'de yaşanan bir olayı anlatıyor Barış Pehlivan bugün. O yazının üzerinde duracağız. Diğeri Selvi'nin yazısı, Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Erdoğan'ın AKP'li milletvekilleriyle kahvaltılı sohbet toplantısından, içeriden bir şeyler yazmış o. Orada söylediği söz önemli. İlk yayında söyledim size, biliyorsunuz. Demiş ki orada, sınır koymayın kendinize. Rahat konuşun. Şunu bu ülkenin bütün insanları için söylediğin gün çok daha değişik olacak ortam. Ya sadece balkon konuşmalarında değil. O çünkü yukarıdan bağırınca duyulmuyor zaten. Ona bakacağız. O yazıya bakacağız. Bir de bütün bunların ötesinde bugün Faruk Bildirici kendi internet sitesinde de yazmış. Türkiye kökenli iki vatandaşın, buradan gitmiş ailelerin çocuklarının, hem Hollanda'da hem Almanya'da bakan olmalarının ardından yaşananlar konuşuluyor. Ve bunlarla ilgili olarak özellikle Takvim Gazetesi'nde benim gözümden kaçmış, Kürt kökenli diyememiş ya. Kırıttıkça kırıtmış, diğer kökenli demiş. Diğer kökenli. Diğer ne onlar? Onlar kendilerini bilir, konuşmak istemiyorum. Bakış bu işte. Hani ilk yayında da konuştuk ya, ihtiyaç halinde istediği kisveye bürünebilen saçma sapan bir iktidarla yönetiliyoruz biz. Elbette medyası da ona göre. Bütün bunlara bakacağız ama her zaman olduğu gibi Gazete Pencere ile başlayacağız yayına. Gazete Pencere'nin manşeti sokak kavgası. Erdoğan'ın sözleri biliyorsunuz. Hani sokağa çıkacaklarmış bir de. Katarız önümüze, kovalarız ulan falan sözleri var ya. Meral Akşener muhalefetin böyle bir çağrısı olmadığına dikkat çekmiş ve Erdoğan için halüsinasyon görüyor. Halasolüs görüyor demiş. Nereden baksanız acayip, nereden baksanız saçmalık diye konuşmuş. Kemal Kılıçdaroğlu da beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor. Çıkmayacağız, zorla çıkmayacağız ama gereğini sandıkta yapacağız demiş. Şimdi bu tartışma çok yoğun bir tartışma. Biz de konuştuk burada, hatırlayacaksınız, ama yeni konuşmadık bunu. Epey önce. İnsanların Türkiye'de sokaktan korkusu devletin ceberut tutumundan kaçınılmaz olarak. Şimdi özellikle Kazakistan'da yaşananlar bir kez daha örnek gösteriliyor. Sosyal medya delikanlıları var. Ya bunlar müthiş insanlar, gerçekten çok müthiş. Hesabına adını yazacak kadar cesareti yok. Gerçek adını, gerçek fotoğrafını kullanmıyor. Osuruklu tavşan 1-2-3 Niki mesela. Bu ne yazıyor, atıyor tutuyor, neyi tutuyorsun ulan sen falan diye. Adını yazamıyor daha, ödlek. Ama arkasından böyle şeyler söylüyor. Bir kere anayasal güvence altına alınmış durumda zaten. İnsanların içinde silah ve tetiş olmayan her türlü gösteri için, insani gösteri için bu hakkını kullanabilecekleri anayasal güvence altına alınmış durumda. Burada tartışılan hikaye aslında hepsinin gittiği yer aynı. Türkiye'de sadece siyasetçilerin değil, medyanın büyük bir bölümünün de kuyruk acısı Gezi. Yani karın ağrısı öyle ortada ki kırıtıp kırıtıp etrafından dönüyorlar sürekli. Ya bunu tutamazsınız ki. Ya bunu tutamazsınız. İşçi Partisi'nin, TKP'nin eylemleri var. Daha bu haftanın başında, başlamadan önce hafta sonu gördük ama Kocaeli'de metal işçileri o yaptıkları muhteşem miting var ortada. Ya bunu engelleyemezsin ki kardeşim. Bunun nesinden korkuyorsun sen? Daha önce sokak röportajlarını engellemek için sokak röportajı yapan insanları gözaltına. Ne değişti? Ya bunu engellemek mümkün değil ki. Burada ama bu kadar delikanlı konuşan muhalefet liderlerinin de bir şey yapması gerekiyor. İnsanları sokağa çağırmayacağız. Mesela sizin miting yapmamanız için elinizi tutan ne var? Covid. Covid var sadece. Onun dışında başka bir şey yok ki. Siz niye yapmıyorsunuz bunları? Yaymanız lazım. Mersin'le başlayan o süreci iktidarın karşısında muhalefeti mutlaka devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü insanların bir güvenceye ihtiyacı var. Korkuyor insanlar Türkiye'de. Korkuyor. Çok korkuyor. O yüzden bugün hani daha önce yayında konuştuğumuz gibi sen muhalefetin lideriyim kardeşim, ben dirayetli bir liderim diyorsan öncülük edeceksin. İnsanları kanatlarının altına alacaksın, güvenecekler sana. Yapmak zorundasın bunu, kaçma şansın yok ki, nasıl kaçacaksın? Ama sadece Türkiye'de siyasetçiler değil, medyanın bileşenleri de acayip tırsıyor. Acayip tırsıyor. Ağzından bir laf çıkacak diye. Eli ayağı birbirine dolanmış durumda. Ama açıkça şunu bir daha söyleyelim. Buradaki karın ağrısı sadece gezidir, gezi. İktidarın korkusu, çok büyük korkusu bundan kaynaklanıyor. Bu kadar basit. Ama Türkiye'de bir yandan da insanların olaylara yaklaşımı arasında çok ciddi bir farklılık var. Burada konuştuk biliyorsunuz. Yasemin Cebenoyan'la Onat Kutlar'ın da ölümüne sebep olan o The Marmara Oteli'ndeki bombalama hadisesinden sonra, PKK'nın terör eyleminden sonra. Türkiye'de mesela sol, tırnak içinde sol, kendini bir yere konumlayabildi mi? Konumlayamadı. Bakın bir mail aldım. Zeynep Hanım o kadar acı yazmış ki, gerçekten o kadar acı yazmış ki, okurken böyle yüreğim düğümlendi ya. Ben diyor 2008 yılında Güngören'deki terör saldırısında, PKK'nın terör saldırısında 12 yaşındaki kardeşim Şeyma'yı kaybettim diyor. Ve o günden sonra bir hukuk mücadelesi yürüttük. İnsanlarla defalarca karşı karşıya geldik. Sizin de bahsettiğiniz pek çok duruşmada, mesela Pınar Seley'in duruşmasında ben Akın Birdal'la karşılaştım diyor. Ve gittim yanına söyledim yaşadığımızı diyor. Pınar Seley'in davası sırasında oradaydı. Ben gittim yanına konuştum kendisiyle. İnsan haklarından bahsediyorsunuz. İnsan hakları savunucusunuz. Neden bu insanlardan sadece bahsediyorsunuz? Neden benim 12 yaşındaki kardeşimden bahsetmiyorsunuz diye. Ardından diyor biz dava sürecini takip ettik. Babam öldü bu süreçte diyor. Annemle ben davanın sonucunu görür müyüz bilmiyorum. Müebbet alan insanlar 5 yıl sonra aflardan yararlanıp tahliye oldular. Şimdi haklarında arama kararı çıkartıldığını görüyoruz. Büyük ihtimalle kaçtılar zaten yurt dışına. Haksız mı bu insan? Türkiye'de insanların teröre terör diyememesinin sonucunu yaşıyoruz biz. O yüzden işte herkes kafasına göre tanım yapabiliyor. Vatandaştan korkuyor. Tırsıyor vatandaştan. E vatandaş da tırsıyor bir yandan. Sonrası yok. Sonrası uzayıp giden bu dava süreçleri. O yüzden muhalefetin mutlaka buna önderlik etmesi gerekiyor. Vatandaş korkuyorsa sen korkma diyeceksin ona. Ben varım diyeceksin ya. Eğer bunu diyemiyorsan neden arkanda hizalansın ki insanlar? Nasıl bir destek bekliyorsun? Ya eğer bakın bunu daha önce bu yayında bu açıklıkta cümleyle konuştum. Eğer şunu düşünüyorsanız bugünün iktidarı dünyanın en kötü iktidarı, ben sizinle beraberim. Ama şuna güveniyorsanız o kadar kötüler ki biz ne yaparsak yapalım seçiliriz, yanılıyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz hem de. Anketler sizi yanıltmasın. Anketler insanların tepkisini gösteriyor. Ama karşısına neyle çıktığınız önemli sizin. Bu insanları nasıl sarıp sarmaladığınız önemli. Yanında nasıl duracağınızı anlattığınız önemli. Nasıl mücadele edeceğinizi örneklerle tek tek tek anlatmak zorundasınız. Ekonomi politikamız bu olacak, tarım politikamız bu olacak. Bu kamu özel işbirliğiyle yapılan yollar, köprüler, bilmem neler, boklar, püsürler. Bunlarla ilgili bakın bu söylenen söz çok önemli. Bunların tamamını kamulaştıracağız diyor ya, emin olun Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha ortada seçim yokken o potansiyel oyunu artıran cümle budur. Çünkü insanlar bunu bekliyor. Gırtlaklarına kadar borca battı insanlar. Ve bu ülkede insanlar öyle bir taraf tutuyorlar ki, yani bir şey söylemekten korkuyorlar. Burada daha önce hatırlıyor musunuz, konuşmuştuk, yaşam tarzına müdahale. Erdoğan'ın çok sık kullandığı bir cümle. Kimin hayat tarzına müdahale etmişiz? Benim. Benim. Ediyorsun şu anda. Nasıl ediyorsun? Rakıya zam yapıyorsun mesela. Şunu mu diyeceksin bana? Alkol kötüdür. Onu ben diyorum zaten. Sen karışma. Senlik bir şey değil o. Senlik bir şey değil. Ama insanlar bunu savunmaktan bile korkuyorlar Türkiye'de. Savun kardeşim, savun. Bunda kötü bir şey yok. İçkiden, sigaradan eşek yüküyle vergi alacaksın. Sonra benim vergimle finanse ettiğin 5 kuruşluk bu ülkeye katkısı olmayan Diyanet bunlar haramdır diye fetva yayınlayacak. Öyle mi alay komutanı? Öyle değil işte. İnsanların sesini çıkartması bu yüzden önemli. Ya hayatlarım, düşünsene hayata ödediğin para İsviçre'de yaşamak gibi, aldığın hizmet bayağı bildiğin şu anda Çeçenistan'da yaşıyor gibiyiz. Raflar boş mu değil mi? Ya ben size örnek vereyim, büyük marketlere gidin kardeşim. Gidin görün büyük marketlerde. Adamlar rakının satışına tahdit getirmişler. 2 taneden fazla alamazsın. Sana ne? Sana ne? Belki ben parayı buldum ve diyeceğim ki bir dakika kardeşim, ben bundan 22 tane alacağım ve evimde stoklayacağım. Sana ne? Sana mı anlatacağım bunu? Ama bakın, bunun konuşulması geciktirildiği müddetçe insanlar bunu yaşam tarzı üzerinden değerlendiriyor. Sana çıkıp şunu söylediğinde insanlar anlatmaya başlıyorsun. Yani alkole zam gelmiş, ne oldu, çok mu rahatsız oldun? Evet, çok rahatsız oldum diyebilmelisin güzel kardeşim. Evet, rahatsız oldum. Sana ne? Sana bunu mu anlatacağım? Sen kimsin diyebilmelisin. Çünkü savunmaya geçtiğin andan itibaren hak görüyor kendinde abuk sabuk şeyleri. Anlatmaya başlıyor. Hatırlayın, bu ülkede kızlı erkekli yaşam üzerinden konuşuldu ya. Ve insanlar kendilerini savunmak zorunda bırakıldı. Burada söylenecek söz de aynıydı. Sana ne? Cebindeki telefonu çıkart. Çıkartayım, ağzına sokmamı ister misin? Çıkacaksa onun bir bedeli olacak. Mahfiye İlmez'de gördüm ben bugün. Biriyle karşılaşmış adam, demiş ki cep telefonunu çıkart. Çıkarttım, gösterdim. Kendisininkini de çıkartmasını istedim. O da çıkarttı. Onunki de benden de daha eskiydi. Bak, bu zamlar sana karşı dedim. Niye çıkartıyorsunuz ki siz telefonunuzu? Ne münasebet ya? Sen kimsin ulan? Düdük demek değil mi bunun çözümü? Çünkü burada ne kadar alan tanınırsa o kadar ileri gidiyor insanlar. Sınırları zorluyorlar. Sana ne? Çok önemli, çok önemli bir cümle bu. Sana ne? Deyin bunu. Çünkü o korku korkuyu doğuruyor. İnsanlar daha çok tırsmaya başlıyorlar bu sefer. Hani sosyal medyadaki o, çok özür dilerim ama, yavşakça ifade gibi. Başıma bir şey gelmeyecekse ben bunu sevmedim. Sen eğer sevgini ya da sevmediğini başına bir şey gelip gelmemesine göre açıklama gücü buluyorsan kendinde, sen bitmişsin zaten güzel kardeşim. Yani savunabileceğin bir şeyin yoksa geç. Sana ne? Bunu söyle. Sana ne ya? Sen kimsin? Sana mı anlatacağım ben? Benim hayatım bu. Karışma. Bu kadar basit. Ama bunu yapabilmek için insanların mutlaka ama mutlaka Türkiye'de iktidarın kötü politikalarını anlatan muhalefetin desteğine ihtiyacı var. Bütün dünyada seçmen siyasi partileri destekler. Bizde siyasi partilerin seçmenle alakası yok ya. Alakası yok. Sosyal medyada insanlar ne yazıyorsa siyasi partiler de onu anlatıyor. Böyle saçma bir düzlem içindeyiz. Hayatıma karışma. Bunu söylemek zorundayız hepimiz. Sen benim hayatıma karışamazsın. Sen kimsin? Bu kadar net. Karşından o cümleyi alacaksın güzel kardeşim. Yok yani karışmak istemiyorum da, bunu duyacaksın. Karışamazsın zaten diyeceksin. Vergisini topla eşek yüküyle al, sonra Diyanet'e ver. Diyanet de desin ki bu haram. Alma o zaman. Almasana. Arzu Okay'ın burada hayatını konuşurken sevgili Türey'in kitabında, hatırlıyor musunuz? Annesinin sözü ona. Bu bir yaşam düsturu olmak zorunda. Senin seks filmlerinde oynamanı istemiyorum. Bundan mutlu değilim. Kötü davranıyor Arzu Okay'a ve Arzu Okay diyor ki ama o filmlerden kazandığın parayı harcamayı biliyorsun. Hiçbir farkı yok ki şu anda yaşadığımızın. Ben seni finanse edeceğim, sen beni aşağılayacaksın. Yok ya. Hayat tarzınıza sahip çıkın. Güzel kardeşim. Sahip çıkın. Nasıl yaşamak istediğinize siz karar vereceksiniz. Bu kadar net. Telefonunu çıkart. Çıkartırım ama ağzına sokarım. Taşıyacak gücün varsa çıkartayım. Kurtarır diyorsan tamam. Hiç sıkıntı yok. Gazete Pencere bunu anlatmış sokak kavgasının içinde. Bu arada Selahattin Demirtaş'ın o esprili sözleri var. Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışmalar üzerine söyledi. Sanırım MHP son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor. Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun, Türkiye bu fedakarlığı asla, yani bir ay falan unutmayacaktır diye konuşmuş. Şahane dalga geçmiş. Erdoğan'ın bu sokakla ilgili sözlerini provokasyon olarak nitelemiş Ahmet Davutoğlu da. Nazarbayev'in heykeli de hedefte. Yıkıldı o heykel zaten, gördünüz. Kazakistan'da akaryakıt aslında LPG fiyatı üzerinden başlayan tartışma ateşleyicisi olmuş. O kadar değil aslında ama şimdi rejim tartışması haline geldi. Hükümet istifa etti, yetmedi. Halk hala sokaklarda. Eylemler devam ediyor. Bir yandan işte Rusya asker yolladı, yollayacak gerilimi var. Bir aklı evveller var mesela. Onlar bizim öz kardeşimiz, neden biz gitmiyoruz? Ya bunu söyleyen geri zekalıya şunu söylemek lazım. Senin bağlı olduğun, hani bir dönem bu ülkenin gencecik, aydınlık, devrimci insanlarının girmeyin diye bağırdığı NATO var ya, sen NATO üyesisin. Yani sen oraya gittiğin zaman NATO da gitmiş oluyor. Almanlar yenilince sen yenilmiş sayılmıştın, yani bu kadar biliyorsun sadece savaş tarihini. Ama bunu bu kadar bil yeter. Sen oraya koşunca NATO da koşmuş oluyor. Yani bütün geri zekalılar bunu düşünebilir diye düşün. En azından bu kadarı düşünülebilir bence. Bak bugün resmi gazetede, sabah, bugün sabah ilk açtığımda resmi gazeteyi, başlığı da çok komik ya, dur. Şunu bulmam lazım, başlığını bulmam lazım. Öyle bir yazmışlar ki, yani ulan bunda var bir hinlik demezsen hayatta çıkamazsın. Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Türk vatandaşlığının vatandaşız biz. Seninle alakalı değil. Diyor ki, tattım bak bunda. Sen diyor Türk vatandaşı olmak istiyor musun? 500 bin dolar indir bana diyor. 500 bin dolar indir. Ya da diyor 250 bin dolardan 3 yıl satmamak üzere konut al buradan diyor. Ülkeden. Ben sana diyor vatandaşlık vereyim. Fiyatımız belli. Oh be, kafamız rahat. Biri size soracak olursa, sağda solda özellikle, yani yurt dışında yaşayan izleyiciler, size soracak olursa ya nasıl Türk vatandaşlığı? Vallahi hocam şimdi 250 bin dolardan başlıyor. 250 bin dolar karşılığı. Bu arada yönetmenin sonuna da çok güzel bir hüküm koymuşlar. Diyorlar ki, yani ulan hani döviz yoktu hayatımızda? Senin dolarla, euroyla ne işin var? Vardı ya selektör abi. Sonra geldi ortodoks Nebati Bey. Pardon, heterodoks Nebati Bey. O söylüyor yani dolar, euro ne alakamız var? Diyor ki sonunda, senin diyor o diyor yatırdığın para var ya diyor. Onu develi, yok öyle demiyor yani tam olarak. Diyor ki onu diyor TL'ye çevirip yatıracağım ben diyor. Ve diyor o yatırdığın para var ya diyor, döviz kuruna karşı korumalı mevduat olacak diyor. Ne diyorsun? O zaman yurt dışından para yağar. Fiyatımız belli kardeşim. Bu ülkenin vatandaşlığının fiyatı net olarak belli. Bugün sabah 7'yi çeyrek geçe gördüğüm ve gururla paylaştım. Tamam abi, 250 binden başlıyor 500 bin dolara kadar yolu var. Resmi gazetede yayınlanmış bu. Ne diyor Nebati Bey? Heterodoksuz artık diyor. Bak mesela şöyle bir uygulama başladı. Mehmet Hoca, Mehmet Ceyhan dün gece bunu gördükten sonra, Sağlık Bakanı açıklama yapmış, görmemiştim ben. Fakat dün gece gördükten sonra Mehmet Hoca'nın paylaşımına baktım ben. Pozitif vakalarda izolasyon süresi 7 gün olarak belirlendi. Niye 7 gün abi? Biz daha önceden 15 gün falan. Yok yok, 7 iyi. Mehmet Hoca diyor ki, hani bu işin uzmanına sormak lazım. Eğer diyor 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermiyorsan izolasyon bitti. Pozitif vakalarda diyor pozitifsin. 5. günde test yaptırıp negatif sonuç alırsan bitti diyor. Mehmet Hoca da diyor ki, ya kardeşim bunun uluslararası geçerliliği yok. Bu ne demek biliyor musun diyor. Seni 5. günden sonra bana görünme görmeyeceğim ben. Görmeyeceğim. Askerde çok yaparlar bunu. Askerliğini yapmış olanlar, banka şubesinde değil. Askerliğini yapmış olanlar bilir. Mesela acemi askerler birlikte denetim varsa, eğer denetim yapılacaksa ormana falan götürülür. Ciddi söylüyorum bak. Götürülür, denilir ki burada dur. Dur mu? Evet dur. Ben askerliğimi yaparken beraber Askerlik yaptığım bir çocuk vardı. Hiç sevmem bu arada askerlik anısı anlatmayı. Vallahi bak yani arkadaşlarım da çok iyi. İki kare fotoğrafım var. O da çok eski arkadaşım olduğu için orada karşılaştığımız için. İki kare fotoğrafım var. Hepsi bu. Bir çocuk vardı. Okunabilecek bütün okulları okumuş falan. Böyle Stanford'da okumuş. Yale'de çalışmış. Konuk araştırma görevlisi olarak Almanya'yı, Fransa'yı, İspanya'yı falan gezmiş. O çocuk mesela bunu anlamakta çok zorlanmıştı. Acayip. Çünkü komut böyle geldi. Burada durun. Durun mu? Ne kadar? Biz size haber veririz. Böyle bir şey olabilir mi? Düşünsene. Şu anda mesela muhtemelen o çocuk görmedim ama yani o askerlikten 99'dan sonra hiç karşılaşmadık. 23 sene geçmiş üzerinden. Muhtemelen hala sağda solda anlatıyordur bunu. Oğlum bizi durdurdular diye. Ve büyük ihtimalle bu çocukta hani şu anda oturup bir yemek yemeye kalksan ya bana zaman ayırır mısın? Bir saate ihtiyacım var, bir şey danışmak istiyorum. Büyük ihtimalle birkaç bin dolar para vermen gerekir. Ama durdu o çocuk orada. Çünkü komut öyle geldi. Dur. Burada mı? Evet. Biz size haber vereceğiz. Düşünsene ordu askerlerinin olduğunu denetime gelen silahlı kuvvetler birimi bilmiyor mu? Ya ben bir askeri okulun içinde yaptım. Yani birkaç askeri okulun olduğu, birkaç branşın okulunun olduğu bir kışta da büyük bir kışta da yaptım askerliğimi. Ya mesela eğitim doktrin komutanlığına bağlıydı Ankara'da, Balgat'ta. Ya oraya gelen insanlar dosyayla geliyor zaten. Orada kaç asker var? Yeni dönemde kaç asker gelmiş? Zaten biliyor bunu. Kimse sormuyor ama. Hocam burada 820 kişi eksik. 820 ya. Yani öyle anlattığım şu değil. Yani iki kişi arazi değil. 820 tane insan yok. Yani aralarında şunu görmüyorsun mesela o arada. 820 kişi eksik hocam burada. Bu da olmuyor. Herkesin bildiği sırlar bunlar. Aynı şey burada da yapılıyor. Beşinci günden sonra ben seni görmem. Arazi. Tamam. Tamam karış hayata. Uzatma ya. Uzatma karış git. Tamam. Bu sadece askerlikte yok ki. Her alanda böyle. Her alanda böyle Türkiye'de ya. Yakalanmadığın sürece her şey serbest, yakalanırsan her şey yasak. Böyle saçma sapan bir düzen yani. Herkes bilmezden geliyor ama. Görmüyorum, hiç görmüyorum. 820 mi? Aşk olsun. Görünmez mi o kadar adam? Vallahi dandik bir ormanın içinde. Orman da değil yani. Bir korunun dibinde herkes yerde yatıyordu. O çocuğa ismini unuttum çocuğun. O çocuğa hala bunu kimsenin anlatabildiğine inanmıyorum ben. Bir de garibimin bütün eğitim hayatı böyle Amerika'da geçmiş. Bir dönem İngiltere'de okumuş falan. Bilmiyor. Hiçbir fikri yok. Dur burada denilince erip bitti. Mavi ekran direkt kilitlendi. Nasıl dur ya? Bana diyor ki biz nasıl duracağız? Durmamış ki adam hayatı boyunca. Hiç yaşamamış ki Türkiye'de. Diyor ki Ünsal biz nasıl duracağız? Diyemiyorsun ki adama lan dur işte böyle. Yani oturayım mı kalkayım ya bir şey yapmam lazım kardeşim benim. Yok. Adamın Stanford'da taksimetre dönüyor bu arada. Yale'de konferansa bekliyorlar falan herifi. Taksimetre yürüyor ama dur komutu gelmiş. Olur bizde böyle ya. Ve bu sadece askerlikte olmaz. Her alanda olur. Şimdi bu da öyle işte. Bana görünme 5. günden sonra. Ne bakıyorsan ye. Yok ben senden bir şey istemiyorum. Hastalık geçti mi? Geçti. Geçti ya yürü hadi. Tamam gözüm görmesin. Nebati dövizi gündemden çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati döviz kurları ile ilgili bir sorun kalmadığını söyledi. Artık önceliklerinin enflasyon olduğunu duyurdu. Şükür. Döviz kurları dengeye kavuştu. Artık bir gündem maddemizi gündemden çıkarıyoruz dedi. Biliyorsunuz kendisine göre salgın da bitti zaten. Vallahi Nurettin Nebati kafasıyla yaşamak çok güzel. Lan nasıl? Süper. Bu arada Yılmaz'ın vinyeti efsane değil mi? Efsane hakikaten. Çok güzel çizmiş. Süper gerçekten. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti muhalefet sokak oyununda yok. Parti liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehditlerini boşa çıkardı. Yani Cumhuriyet kafasıyla gazete. Ya bu arada çok sağ olsun çok değerli bir izleyici ama şu kalabalığın içinde vallahi kaybettim. Çok özür diliyorum. Gerçekten çok özür diliyorum. Çok değerli bir izleyicim. Yayını şu anda izliyorsanız lütfen ben buradayım diye yazar mısınız? Adıyla soyadıyla yazmıştı hem de. Ya Emekli albay kafasıyla gazete yönetirsen böyle olur demiştim ya. Emekli albayım ben diye yazmış. Sağ olsun. Çok da güzel yazmış. Ya dediğiniz doğru, anlıyorum ne dediğinizi de diyor. Ama ben emekli albayım, sonuçta bana çakmış oldunuz diyor. Vallahi bu ülke çok zor. Hakikaten çok zor. Bir şey söylüyorsun, insanlar bağıra bağıra geliyor. Harem Suare filminden sonra hatırlamıyor musunuz ya? İstanbul'da hamamcı dernekleri ayaklanmıştı. Bizim hamamlarımızda böyle şeyler olmuyor. Lan nasıl olmuyor? Reşat Ekrem Koç'u boru gibi kitap yazmış. Hamam defteri diye bir şey var. Bir gün açıklanırsa rezil olursun. Eskiden usulmüş çünkü, yazıyorlarmış hamam defterine. Ne oldu? Kaç tas su dökünüldü? Hamam defteri var ya. Şengül hamamı gerçeği var Türkiye'de. Asla bizde hamamlarda böyle şeyler olmaz. Neyse işte Cumhuriyet böyle yazmış. Kazakistan'da zam hükümeti götürdü. Şuradan bir haber gösterecektim. Ha şu. TÜSİAD kral çıplak dedi haberi var da bence hiçbir önemi yok. Başkan Kozlovski iktidarın ekonomi politikalarını eleştirmiş. Vallahi çok büyük etkinlik. Tebrik ederim. Ülke gerçekleri bakanı kızdırdı. Dikkatli dinleyin lütfen. Şanlıurfa'da bir okulu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ki Abdülkadir Selvi çok severim, çok güvenirim demişti. Eksikler nedeniyle siz ne biçim adamsınız ya, para istediğinizde para mı vermedik diye azarladı. Bakan Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'a ise gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar kim bilir nasıl diye sordu. Bak demin anlattığım herkesin bildiği sırrı düşün. Bakan bilmiyor mu? Ya bütün geri yönetimlerde böyle yapılır bu iş zaten. Mısır'ı gören var mı? Kahire'yi gören aranızda vardır muhtemelen. Benden daha iyi bilen. Belki orada yaşıyor. Kahire'nin dışında mezar evler var. Size asla göstermiyorlar. Asla. Kahire'ye bir iniyorsun. O böyle hayat şey gibi ya, Indiana Jones seti gibi. Öyle gösteriyorlar resmiyetleri. Mezar evler var. Mezar ev ne biliyor musunuz? Çok acı bir şey ya. Çok acı bir şey. Ben gördüğümde böyle mideme kramp girmişti. İnsanlar artık konut kiralarına falan da yetişemeyince, Kahire'nin içinde yaşama şansları kalmayınca, Kahire'nin dışında bir mezarlık var. Büyük bir mezarlık, tarihi. Onun içine yavaştan yerleşmeye başlamışlar. Bir süre sonra mahalle olmuş orası. Mezar evler deniyor. Herkes biliyor, kimse göstermiyor. Bu kadar. Bizde de. Gezdirdiğin okul böyleyse gezdirmediğin kim bilir nasıl diye soruyor. E biliyorsun işte Sayın Bakan. Gezdirmediği okul kim bilir nasıl. Bak demin TÜSİAD hani kral çıplak dedi haberi var ya, yanında küçücük bir haber var, na şu kadar. Hisarcıklıoğlu, hava pozitif. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın garip garip açıklamalar yapıyor sözleriyle hedef aldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Bakan Nebati'yi ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu görüşmeden sonra pozitif havadan memnunuz dedi. Hava mı pozitif yoksa şey mi sertti, eleştiri mi sertti? Yapmayın ya, yapmayın. Ondan sonra yanına da Kozlovski iktidarı eleştirdi. Oldu yani. Sabah Erdoğan Bahçeli gündem zirvesi. Başkan Erdoğan'la Başkan Bahçeli'nin görüşmesinde ekonomideki gelişmelerin yanı sıra, kendisi ekonomisttir biliyorsunuz MHP lideri, partiler ve seçim kanunuyla her iki partinin hazırladığı anayasa taslağı konuları ele alındı. Geç bunları. Erdoğan Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde 3 hilal bulunan Sedef Kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti. Bu arada MHP'nin partinin girişindeki müzede hala duruyor mu ya 15 Temmuz yalanları falan yazdırdığınız şeyler? Duruyor mu onlar? Kitaplar. Hani yolsuzluk kitapları falan. Anlamak çok zor ya size. Vallahi çok zor. Neyse boş ver. Sözcü. Milleti enflasyona ezdirdin, senin de gözlerin ışıldıyor mu? İyi Parti lideri Meral Akşener Erdoğan'a böyle seslendi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır diyen Bakan Nebati üzerinden iktidara yüklendi ve bunları söyledi. Mesela elektrik faturaları %125 artınca milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu? Ekonominin E'sinden anlamayan insanları göreve getirdin, güven aşılayacağına dehşete düşürdün. Dün Türkiye'de İstanbul Tabip Odası'nın yazdığı bir, yani bir yazıda ondan alıntı yapılmıştı. İstanbul Tabip Odası'nın, dün okudum. Nerede okudum hatırlamıyorum, kusura bakmasınlar. Yazan hakkını helal etsin valla. Yani emek verip yazmış, hatırlayamıyorum. Orada bir yıl içinde Türkiye'yi terk eden, uzman doktorların sayısının 10 bine yaklaştığı yazıyordu. 10 bin. Meral Akşener'in dün söylediği güzel sözdü. Niye gidiyor bu insanlar? Senin yüzünden dedi. Bak bu kadar net olmak lazım. Senin yüzünden. CHP lideri Kılıçdaroğlu sözcüye İBB ile ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamalar yapmış ve demiş ki İstanbul'un 13 milyar liralık zarar dosyası kayıp. Üstü İçişleri Bakanlığı tarafından örtüldü. Mesela bu dosyalardan biri Ulaştırma Bakanı'nın genel sekreter olduğu döneme ait para ödemesi, daha neler neler. Bulunur Kemal Bey. Kemal Bey bir eski bürokrat, bir hesap uzmanı. İyi bilir, çok iyi bilir. Devlette kaybolma olmaz. İhtiyaç halinde çıkar onlar. "25 temel gıda maddesinin fiyatı bir yılda %47 oranında arttı" diye yazılmış. Doğrudur. Zaten yaşadıklarınızdan biliyorsunuz bunları ya. Cumhuriyet'ten tabii demin atladım. Barış Pehlivan'ın yazısı. Şöyle bir şey anlatıyor Barış Pehlivan. Hani burada uyardım ya daha önce. Türkiye Cumhuriyeti siyasetçiler kendilerinin yönettiğini zanneder ama bürokratlar yönetir devleti diye. O yüzden bürokratlar dikkatli olun, size verilen hukuksuz talimatlara ilişkin altında imzası olan evrak bir süre sonra karşınıza çıkacak. O yüzden ne imza attığınıza bakın, hatırlıyor musunuz? Sonra Kemal Bey de kullandı bu sözü. Doğrusu buydu. Çünkü sizi siyasetçi yalnız bırakır, satar dedim. Yani bu böyledir. 2 artı 2, 4. Bunu konuştuktan biz herhalde bir ay sonra Erdoğan o meşhur konuşmayı yaptı. Dedi ki ekonomi çok iyiydi. Sonra bir ara kötüleşmiş. Ben cumhurbaşkanıyım tabii, haberim yok. Bunlar çimiş batırmış. Yani onlardan, benimle alakası yok. Diyor ki ...2018 yılında Adalet Bakanlığı'ndan resmi bir heyet Strasbourg'a gidiyor. Ahim'de yetkililerle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yetkililerle 15 Temmuz sürecinde Türkiye'de yaşanan bir takım hukuksuzluklara ilişkin görüş alışverişinde bulunuyor. Ahim Başkanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başkanı, Adalet Bakanlığı müsteşarına hitaben şöyle bir şeyler söylüyor. Diyor ki, darbe girişimi sonrası yaklaşık 4500 hakim ve savcıyı meslekten ihraç ettiniz. Evet, devlet kamu gücünü kullanan kişilere karşı güven zafiyeti yaşarsa bu tasarrufta bulunabilir. Ancak İhraç sonrası dosyasına hiçbir aleyhte delil konulamayan yaklaşık 800 hakim ve savcı tespit ettik. 800. Bunlardan bir bölümü aylarca tutuklu kalıp beraat etmişler, bir bölümü takipsizlik kararı almışlar. Ama haberiniz olsun, Türkiye'yi çok ciddi tazminat bekliyor buna ilişkin olarak. Ve sormuş. Elde somut delil yoksa neden sadece idari tasarrufla yetinmeyip bir de adli tahkikat yapıldı? Şimdi Adalet Bakanlığı müsteşarı bunu duyduktan sonra mevzuya uyanıyor ve diyor ki ben diyor bunu bakana anlatayım. Ayın başkanı böyle dedi. Böyle böyle böyle dedi bana. Gidiyor diyor ki Abdülhamit Gül'e. Ayın başkanı bana böyle böyle böyle dedi. O da diyor ki Aziz Nesin hikayesi gibi ya. Vallahi nurlar içinde yatsın. O zaman diyor ben bunu Sayın Başkan'a diyor gideyim diyeyim ki böyle böyle böyle olmuş. Bana müsteşarım böyle böyle böyle dedi. Ben de düşündüm ki size böyle böyle böyle dersem yani iyi olur. Gidiyor anlatıyor. Erdoğan ne diyor? Adamlar doğru söylemiş. Madem delil yoktu niye tutukladınız diyor. Ney? Delil yoksa niye tutukluyorsunuz adamları diyor. Bak tam yaşadıklarımızın birebir örneği. Skeç yazsan komik olmaz. Vallahi olmaz. Ama diyor ki niye tutukladınız kardeşim diyor delil yoksa. Şimdi bunun dönüşü nasıl olacak? Ben sana söyleyeyim, devlette devamlılık esastır, ters dönecek. Adalet Bakanı gidip müsteşara diyecek ki lan madem delil yoktu niye tutukladınız artist? O da diyecek ki ben kime söyleyeceğim şimdi bunu? Bürokrat kardeşim dikkat et. Dikkat et. Yani bunun sonucu bu işte. Nasıl çıktı? Hop böyle anında kurtuldu. Ben, yoktum ben o araya. Ben cumhurbaşkanı oldum bir. Ben cumhurbaşkanıydım eskiden biliyor musun? Ben yoktum diyor. Burada da diyor ki madem delil yoktu niye tutukluyorsunuz adamları diyor. Kim karar verdi onların tutuklanmasını? Kim istedi? Efendim? Novak Djokovic tabii. Allah'tan Avustralya hükümeti bu ülkede hukuksuzluğu yerde bırakmadı ve vizesini iptal etti. Ya böyle saçma sapan bir şeyler yaşıyoruz. Bence günün yazısı. Vallahi günün yazısı. Çok önemli Barış Pehlivan'ın yazısı. Bugün çok sağda solda çok anlatılacak ama işin temeli orasıdır. Yani Barış Pehlivan yazmış yazıyı. Bence bunun, bugün günün en güzel yazısı. Devam edelim. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti hükümeti zam götürdü. Hangi hükümeti? Kazakistan hükümetini ya. Yeni yıla fahiş akaryakıt zammıyla girilen Kazakistan'da günlerdir devam eden protestolar hükümeti götürse de öfke dinmiş değil. Doğru. Siyasi değişim talep ediliyor diye Hakan Güneş'in bir yazısı var burada. Özellikle otoriter rejimin değişmesi, Nazarbayev yönetiminin ayrılması bunlar isteniyor. Tabi rejim tartışması şimdi nasıl çözülecek? Bakacağız, göreceğiz. Bir yandan tabi şöyle bir takım söylemler başladı. Sorosçular yine çıktı piyasaya. Ya dünyanın hiçbir yerinde baskıcı bir yönetimin direnmesi mümkün değil kardeşim. Er geç bir şey oluyor ama. İçkiye %43'lük rekor zam. İçki ve sigaradan alınan özel tüketim vergisi ÖTV'ye gelen %47'lik zam içki fiyatlarına %43 oranında yansıdı. Buna göre 35'lik rakılara 37 ila 60 lira, 70'lik rakılara ise 74 ile 110 lira arasında zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bunlar zam değil resmen yaşam şekline müdahaledir, ülkemiz adına geçmiş olsun dedi. Çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Sana biri bununla ilgili bir şey söylediği zaman lütfen kıvırma, olur mu güzel kardeşim? Kimse içmek zorunda değil. Alkol iyi bir şey de değil ayrıca. Alkol dostunuz değildir. Bunu sürekli kamu spotu olmak pahasına söylüyorum burada. Ama yaşam tarzına da kimseyi karıştırmayacaksın. Uzun uzun açıklama. Sana ne lan de sadece. Sana ne, sana mı soracağım? Bu kadar. Evrensel halk bastırdı, zam geri alındı manşetiyle çıkmış. Kazakistan. Heyecanlanma hemen ya. Kazakistan'da yakıta yapılan zam halkın birçok kentte sokağa çıkması ve polis şiddetine rağmen geri adım atmaması üzerine geri alındı. Türkçe için kutluyorum. Şahane. Gerçekten şahane. Bakalım. Bu metal işçileriyle ilgili grev süreci toplu sözleşme taslağının yenilenmesine yönelik işçilerin talebi vardı. Sendika bunu karşılamadı ve %50'nin altında bir zammı kabul etmeyeceklerini söyleyen işçiler, taslak olduğu gibi imzalansa bile bizim zam talebimiz devam edecek diyor. Yani grev seçeneği hala duruyor bir kenarda. Bakalım. Omikron'la ilgili daha fena günler kapıda ifadesi var. Ya bütün dünyada artan vaka sayıları artık böyle hani yüzde birkaç yüz seviyesinde. Bizde de hiç dikkatinizi çektim mesela ne kadar güvenilir bir insan. Vallahi ben çok güvenilir buluyorum kendisini. Ya güvenmeyeceğiz de ne edeceğiz? Çünkü düşünsene mesela bizde 20 gün önce omikron vakası konuşulurken, yani omikron vakaları konuşulurken ne diyordu Sayın Bakan? 6 tane. Belirledik 6 tane. Konuştuk da aralarında. Kimseyle görüşmeyecekler. Söz verdiler. Bugün Ahmet Hakan'da acayip bir şey var ya. Hürriyet gazetesinin Bilbul Ekin'in kaldırılmasına yönelik olarak okuyucudan gelen tepkiyi anlatmış. Çok haklılardı, geri koyduk diyor. Yılların alışkanlığı diyor. Vallahi çok acayip bir şey ya. Omikron'u ciddiye aldığını yazmış. Eskiden diyor şey yapmıyordum diyor. Şimdi çok ciddiye alıyorum diyor. Sağlık Bakanı'nı dinliyorum diyor. Yani ne söylediğine kulak kesiliyor. Bir şey söylemiyor ki. Hiçbir şey kaçırmıyorsun yani. Şimdi yazarken bir yandan görüyorum sürekli mail geliyor. Abdülkadir Selvi'nin yazısını okumayacak mısın? Yok, okumaktan vazgeçtim. Çünkü 3-4 kere tekrarladım. Zaten içinde başka bir şey de yok. O kadar. Devam edelim. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Himmet vermezsen ihbar ederiz. Kime? FETÖ böyle tehdit ediyor. 15 Temmuz'dan sonra aralıksız süren operasyonlara rağmen örgütlenmeye çalışan FETÖ esnaftan hala zorla para topluyor. Geçmişte örgüt toplantılarına katılan esnafların kapısını çalan finans sorumluları aylık ortalama 10 bin lira himmet istiyor. Himmet vermek istemeyenler ise geçmişteki ilişkileri hatırlatılarak polise ihbar ederiz diye tehdit ediliyor. Nasıl? Polise neyi ihbar ediyor? Bu diyor geçmişte bizle çalışıyordu diyor. Siz kimsiniz? Adını vermek istemeyen bir dost. Şahane değil mi? Siyasal İslam nedir? Siyasal İslam budur işte. Test kuyruğu sokaklara taştı. İstanbul ve Ankara'daki hastanelerde COVID-19 yoğunluğu zirve yaptı. Neden? Harbiden onu düşünmek. Neden? Arttı arttı vaka. E 6'ydı hani. Nasıl katlandı? Bak söylüyorum ya. Yani ilk yayında da onu anlatmaya çalıştım. Evde yaptığını dışarıda test ettirmeye çalışıyorsun. Evde insanlara bir şekilde sokalaman mümkün bunu. Baskıyla, tehditle, korkutarak, aç bırakarak. Yani uluslararası ekonomi camiası içine girdiğinde. Düşünsene ya Nurettin Nebati çıkacak ya. Yani çok insanın karnına ağrı giriyor ya. Ülkece rezil olacağız diye. Yani orada konuşuluyor işte. Açık faiz komitesi falan böyle. Açık piyasa komitesi. Amerika'da konuşuyor, anlatıyorlar. Nurettin Bey geliyor, Sayın Nebati. Lan nasıl diyor mesela heriflere. Ne diyecek ki adamlar? Bu arada milletvekilleriyle yaptığı kahvaltılı toplantıya ilişkin Yeni Şafak'ta da haber var. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek demiş orada. Çok mantıklı. Kesinlikle. Omikron için temkinli umut. Dünyayı sarmaya başlayan omikron varyantına dair 8 araştırmadan umut veren tek sonuç çıktı. Omikronun oluşturacağı toplumsal bağışıklık sayesinde pandeminin sonu gelebilir. Yani dedim ya işte sana 5 günden sonra görünme. Toz ol, toz ol. Ara ara sürü bağışıklığını buradan sağlayacağız diyor nasipse. Çok güzel. Las Vegas'taki bu arada fuarda otomobilimiz TOG tanıtılıyor biliyorsunuz. Orada görenlerin pek çoğu diyordu ki biz bunu gördük. Neyse onu karıştırmayalım artık da. Benim dikkatimi çeken Sabah gazetesinde iktidara yönelik hatta iktidarın ağzından tehdit yazılarıyla tanınan Dilek Güngör karşılığını almış seyahate yollanmış. Doğru karar. Doğru karar. Yani bunun bir getirisi olmak zorundaydı. Neyse işte olur öyle oluyor. Dünyanın en saçma gazetesi. Yeni emekli memur aylıkları ek zam, staj yapan gence en az 1276 lira bireysel emeklilikte 3 yeni fırsat. Kuruşu kuruşuna. Maaş zamları. Dünkü manşeti bir daha çakmış. Kim ne kadar maaş alacak? Dün de yazdın. Bugün bir daha yazalım. Memur zammı kaç oldu? Yetim maaşı nasıl hesaplanacak? Yüksek ücret alana AGÖ ödemesi var mı? Yıldırım düşse babam tutar mı? Babam bu kadar güzel pasta yapmayı nerede öğrendi? Bütün bu soruların cevapları Takvim Gazetesi'nin Çığıl Ön Ün Yener'in haberiyle sayfa 6'da. Evet. Bakalım. Sahte kahraman. Çok bomba haber. Marmaris'te bir sahtekar Başkan Mehmet Oktay'a çıktı. Başkana çıkılır biliyorsunuz. Başkan yukarıda çünkü. Yani İda Dağı'nda yaşıyor başkanlar bizde. Kendini Azeri itfaiyecilerin komutanı Albay Rasim Ahmet diye tanıttı. Ben özüm Rasim Ahmet'im. Yedi içti krallar gibi ağırlandı. Fakat foyası çabuk ortaya çıktı. Azerbaycan'da böyle bir görevlinin olmadığı bir hafta sonra anlaşıldı. Çabuk ortaya çıkmış gerçekten. Bir hafta. Vallahi bravo. Bir insan evladı da düşünmemiş mi? Kim ulan bu adam? Yani Google amcaya sorsan o biliyor. Devam edelim. Örümcek cinayeti. Bu haberi gördünüz. Çok fazla anlamadınız. Dün hatta bu sabah da tekrarı da yayınlandı. Birkaç kanalda gördüm. Ben haber televizyonlarında da vardı. Konya'da 52 yaşında bir kadın kocasını öldürdü dün. Kendisine sürekli şiddet uygulayan kocasını. Burada duvardaki örümcek yüzünden kendisini döven eşine sinirlendi bıçakladı diye yazmışlar. Ya şiddetin gerekçesinin ne olduğunu ne manası var ki? Kadına yıllardır şiddet uyguluyormuş. Yıllardır. Ama bu gazeteye sorarsanız tabii buradan bir şey çıkartmamız lazım. Nasıl yaparız onu? Duvardaki örümcek onu şey yapalım büyütelim biz örümceğe. Hocam. Evleneli 4 ay oldu. Allah mesut etsin. Eskiden 3. ayda yazarlardı. Demek ki şey yapıyoruz, ilerliyoruz. İşte heterodoks iktisat politikasının sonucu bunlar hep. İşe yarıyor. Bir enflasyonu düşürmedi. İlişkiye girmeden önce bal ye üzüm şerbeti iç dediler. Kim? Arkadaşlar. İçtim ama elim ayağım titremeye başladı. Aşkta yarım kaldı. Yardım edin. Hala öyle beklemiyorsunuz inşallah yardım isterken. Yani o pozisyonda hoca nasıl bir yardımda bulunacak? Hocam bir el at. Öyleyse o sıkıntılı yani, hocanın işi değil. Yardım edin. Aşk yarım kaldı. Aşk kalmaz ulan. Sevişirken beceremedim de şuna. Aşk yarım kalmış. Bak şimdi hocam cevap veriyor. Bal, şerbet sonrası el ve ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir. Bu da şikayetlerini izah edebilir. Şeker düşmesi cinsel ilişki performansını olumsuz etkileyebilir. Doğru düzgün yaz diyor. Yine olmazsa diye düşünmen de sıkıntıyı daha çok arttırır. Hemen şeker yüklemesi testi yaptır. Giyin diyor, giyin. Donu giy de diyor, hastaneye git diyor. Mektup süresince nasıl böyle beklediğiniz helal olsun yani diyor. Aç bir ilaç. İç hastalıkları uzman takibine gir. Hocam 6 aydır depresyondayım. Allah kabul etsin. İlaç kullanıyorum. Eşimden soğudum. Beni kurtarın bu azaptan. Azap derken eşini mi kastediyorsun? Yıldım ben bundan. Yemin ediyorum yıldım ya. Ben bunun yüzünden depresyona girdim. Çıkamıyorum ya. Kurtarın beni bundan. Ama ondan kendin kurtulacaksın. Yok, eğer depresyonsa, depresyondan bahsediyorsan onun nedenine bakmak lazım. Tattım. Neyse, ben hekim değilim. Hocaya soralım. Umutsuzluk, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı, bak ya acayip şey. Depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da cinsel isteksizliğe, ereksiyonun ortaya çıkmasına engel olabilir. Çok ilginç, tıp acayip ilginç. Yani tıpta bir şey varmış, 3 dakika içinde ortaya çıkmazsa kayboluyormuş. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eğer sorunun kaynağını da eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. Benim ihtimallerim ne, bir düşünelim. Kör olmayası beni aldatıyor. Bir. İkinciye gerek yok. Dur, ben buna dalayım yekten. Ama öyle bir adamla beraberiz ki, yani hoca var ya, gerektiğinde hani bir arkadaş, gerektiğinde kahvede okey oynarken karşında oturan, o samimi kahve sohbetini sürdürebilen sıradan bir insan, gerektiğinde bir uzman hekim, yani her şeyimiz ya. Bak burada da hocamın yemek tavsiyesini göreceksin. Hocam benim kolesterolüm yüksek, böbrek taşım da var, diyet uzmanım enginar önerdi. Ben de hiç sevmem. Dedikleri kadar önemli mi? İşi gücü bıraktık, enginar tartışıyoruz. Deme. Hocam çok ciddiye almış. Bak. Hastalarımıza uygun beslenme tamamlayıcı tıp olarak oldukça değerlidir. Enginar da tüm sebzeler gibi ayrı bir mucize. Bol liflidir, hazmı kolaylaştırır. Üre ve kolesterolü düşürücü, idrar söktürücü, kan şekerini düzenleyici, damar sertliği ve kalp hastalıklarını önleyici, böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı özellikleri var. Ayrıca prostat, meme ve rahim ağzı kanserine karşı korur, enginarı yemelisin. O enginar bitecek diyor. Samimiyeti görüyor musun adamdaki? O enginar bitecek diyor. Bir tek parça kalmayacak o tabakta diyor. O enginar bitecek. Ya yemeyeceğim mi? Yiyeceksin. O enginar yenecek. İşte bu samimiyettir. Hocamızı var eden, yani Allah başımızdan eksik etmesin. Yani bu samimiyetle bize öyle güzel yaklaşıyor ki içimizi katıştırıyor ya. Evet bak, sevgili Emel yazmış, Homolon Lupolon alsa diye. Olur, o da olur. Homolon Lupolon. Ama Homolon Lupolon alırsa onun yan etkisi olabilir. O enginar bitecek. Hayatımda ilk kez görüyorum böyle bir yazıyı. Yani hoca şunu demiyor, kardeşim sana bu sıkıntıların için doktorun ilaç falan vermedi mi? O enginarı yiyeceksin diyor. Derhal. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İlk yayında söylemiştim, bir kez daha hatırlatayım. Bugün Ankara'da saat 20'de Bilkent Konser Salonu'nda Ahmet Adnan Saygun'u anma konseri var. Sevgili Gülsün Onay, eşiyle birlikte, Tony Scholl'la birlikte, yanılmıyorsam iki piyano sanatçısı ve iki keman sanatçısı da onlara eşlik edecek bir konser verecek. Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisi aynı zamanda. İki tane eserinde zaten kendisine ithaf etmiş yanlış hatırlamıyorsam. Hem Saygun'u anacaklar hem de aynı zamanda Türkiye'de güzel bir müzik ziyafeti daha vermiş olacak. Sürekli olarak bu pandeminin belki en büyük etkisi, olumlu söylenebilecek tek etkisi, Gülsün Hanım yurt dışı konserlerine epeyce ara verdi. Burada konserlere katıldı. Gerçekten güzel oldu. Bu akşam saat 20'de ücretsiz konser. Bir kez daha hatırlatayım. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Ama bizi ortaklaştıran şeyin, koskoca ülkenin, memleketimizin farkındasınız. İyi yaşamak isteğimizi birbirimizden vazgeçmeden dillendirmeye razısınız. Burada yaptığımız bu. Ve eğer derseniz ki bu yayın bunun için sürmeli, benim de katkım olsun ama nasıl katkı vereceğim? YouTube kanalına abone olun lütfen önce. YouTube'da isterseniz açın, oradan arayın. İsterseniz unsalunlu.com.tr adresinden bakın. Ama YouTube kanalına abone olun. Yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine abone olduktan sonra tıklayın. YouTube üzerinden maddi katkı vermek mümkün mü sorusunun cevabı evet mümkün, isterseniz. Yoksa öyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve ömrüm oldukça da parasız olacak. Katıl düğmesini, süper chat uygulamasını ve süper sticker'ı kullanabilirsiniz bunun için. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak ve birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.